Ayrım 13.
Sayfa 182. Arkamda duyduğum acı bir inilti miydi acaba? İsmihan yoksa bizi mi dinliyordu? Az da olsa artık İtalyanca anlayabiliyordu. Bunu düşünmek bile istemiyordum. Cesaretimi yitirmeden atağıma devam etmeliydim. Evet, Piyale Paşa'nın donanması karşısında bu küçük teknenin içinde olmasındansa kalenin güçlü duvarlarının arkasında olmasını tercih ederim. Ne de olsa, sizin o değerli karılarınızın ve çocuklarınızın yaşadığı uyduruk evlerle kıyaslanınca kale, adanın en güvenilir yeri. Cenevalıların ailelerinizi kaleye kabul edeceğini herhalde düşünmüyorsunuz. Adınız Giustiniani olmadıkça, siz de biliyorsunuz ki bu olanaksız. İyi gidiyordum. Adamlarda yaratmış olduğum huzursuzluk belirgindi. Ya perdenin arkasındaki hayal kırıklığı? Şu anda bununla ilgilenecek vaktim yoktu. Belki de, diye sürdürdüm konuşmamı. İyice konuya ısınmıştım. Atalarınızın dinini sürdürdüğünüz için sizi sapkınlıkla suçladıkları zamanlardaki gibi. Peki o halde sizin işkenceciniz kim? Türk mü? Giustiniani mi? Adamlar mırıldanmaya başlamışlardı. Piyale Paşa'nın 80 kadırgayla sakızı kontrol etmeye mi geldiğini sanıyorsunuz? Giustiniani'nin dalaveralarını bir kez daha dinlemek için mi geliyor buraya? Tutulmayan vaatlerden bıktı artık onlar. Bu vaatleri siz de biliyorsunuz. Size verilmiş ve asla yerine getirilmemiş olanları unutmayın. Başka bir şansınız olmadığı için bunlara katlanıp durdunuz yıllardır. Yoksa eminim aptal değilsiniz. Türk de değil. Bunların ne kadar boş sözler olduğunu duyar duymaz anlıyor o da. Malta'da olanları unutacak mı? Hayır. Ya da yutkunduğum ve son sözlerimi söyledim. Ya da sünnetli yeniçerilerle dolu bu kadırgaları Cenova'dan yardım filosu gelene kadar oyalanabilmeyi mi umuyorsunuz? Gelecekler diye haykırdı Giustiniani. Bu bağırışından memnun olmuştum. Gördünüz mü? Kaptanınızın bugün kıyıda çevirdiği iş buydu işte. Cenova'ya hemen bir gemi yolladı. Peki içinde kimler vardı? Herhalde sizin karılarınız, çocuklarınız değildi bunlar. Giustinianinkilerdi. Yalan söylüyor. Benim karım ve kızlarım sizlerinkilerle birlikte adada aynı kaderi paylaşarak bekliyorlar. Senden daha yukarıda birilerinin sevdikleri doldurmuştu gemiyi de ondan seninkilere yer kalmamıştır. Cenova filosu gelecek. Gelecekler. Ama bu en azından 2 hafta sürer arkadaşlar. Ben bunu yaşadığım için biliyorum. 2 hafta gidiş, 2 hafta dönüş. O da eğer her şey yolunda giderse, 1 ay. 1 ay boyunca karılarınız, kızlarınız kaç kez tecavüze uğrayabilirler? Mırıltıların yükselmesini bekledim ve konuyu tam ciğerinden yakalamanın zevkiyle devam ettim. Tabii 1 ay iyi niyetli bir yaklaşım. Eğer oradakiler dünyanın her yerindeki canavarların yaptığı gibi davranmazlarsa, yani sakız için harekete geçmeyi düşünürlerse, şimdiye kadar buna aldırsalardı zaten, Babali'ye parayı çoktan gönderirlerdi. 3 yıldır herkes oyalayıp duruyorlar. Allah'a dua edin ki, Türkler Cenevalılar gibi tefeci değildir. Birkaç kese altını feda edemeyen bu adamların, sizler için oğullarını feda edebileceğine nasıl inanırsınız? Onların altınlarını ne kadar sevdiklerini bilirim. Aslında bunları siz de biliyorsunuz. Pera'daki diğer Cenevalı Selahaddin'e duyduğum nefretimi sesim tizleştiriyordu. Ama o adam ölmüştü. Hatırlamıyor musun? Onun hayalleri ve cinsel organı koparılmış cesedini sen yıkamıştın. Sakin ol. Bu öfke beni aklı başında olmaktan çıkarıp bir nefret anıtı haline getiriyordu. Beni dinleyen adamların yarısının da Cenevalı olduğunu unutmamalıydım. Olan olmuştu. Hiç olmazsa bundan sonraki sözlerimi dikkatle sürdürmeliydim. Ama Cenevalılar oğullarını da severler. Onlar bile bu kadar insafsız olamazlar. Bir süredir Giustiniani burnundan soluyarak ortalığı adımlayıp duruyordu. Patlayacağını biliyordum. Bir yerde dayanamayıp bağıracaktı. Yakalayın şu Türk ağızlıyı diye. Ama bunu yapmadığı sürece konuşmayı sürdürmeye kararlıydım. Hayatını kurtarabilmek için akıntıya karşı yüzen bir adam gibiydi. Yalnız adamın sabrı artık tükenmişti ve benim çenemi kapatmak için yanıp tutuştuğu belliydi. Adamlarının içine düştüğü bu çelişki denizinde yapması gereken benimle kavgaya tutuşmaktı. Ama bunu kazanıp kazanamayacağından kendisi de emin değildi. Bu adamı dinlemeyin, ona inanmayın dedi. Piyale Paşa bugün yanına giden heyete adaya ziyaret amacıyla geldiğini söylemiş. Sıra bendeydi. Ve ona inandınız mı? Bu Türklerin söylediği. Böyle laflara kanan adamlara inanıyor musunuz? Evet, ona inanıyorum. Konuşan adamın sesi umutsuzlukla doluydu. Türkler sözlerine güvenilmezseler Niye bütün gün orada beklediler? Onları bayraklarla, çiçeklerle karşılamaya hazırlanıyor orada. Ama onlar Paskalya törenlerini bozmamak için gelmiyorlarmış. Katolik Paskalyası, dikkat et. Ortodoks Paskalyasından söz eden yok. 15 gün içinde nerede olacak Türkler? Kiliseleriniz camiye çevrilecek. Karılarınız da odalık olacak. Belki de atıyordum. Bunların bir mantığı yoktu ama ortalığı karıştırmaya devam etmeliydim. Şerefim üzerine yemin ederim, böyle söylediler bana, dedi Guistin yani. Türklerin şerefinden ne haber? Hazırlıklarımızı tamamladık. Buyurun adaya, dedik. Ama gelmedi. Gelmediğini görüyorsunuz. Yarın ziyaret ederiz sizi. Daha iyi olur, dedi. Doğru, diye mırıldandı adamın biri. Gözlerimizle görüyoruz. Türkler boğazın öbür tarafında duruyorlar. Bu ne anlama geliyor? Belki de bu gece gelmeyi düşünüyorlar, dedim. Sürpriz yapacaklardır. Güverte birden derin bir sessizliğe gömülmüştü. Sözlerimin kanıtlarını duymak istiyorlardı. Ama bir kanıt yoktu. Karanlıkta duyduklarımız ve gördüklerimizden başka bir kanıt yoktu ortada. Bir başkası Guistiniani'nin görüşlerine destek vererek konuştu alçak sesle. Piyale Paşa bizim bayramımızı bozmak istemiyor. Bu bir uygarlık belirtisidir. Ne? Bayramda gelip bakirelerinizi götürmediği için mi? Türkler sizin kadınlarınızın giydikleriyle ilgilenmezler. İstediği her şeyi çabucak alacaktır nasıl olsa. Paskalya'da ruhlarınızın direkt olarak cennete gitmesini istemiyor olmalı. Onun planı bu. En azından bir gece daha veriyor size günah işleyebilmeniz için. Tabii ki. Rumların tümü zaten günahkar gidecek. Umarım hepiniz yeterince periz yapmışsınızdır. Aslında Piyale Paşa'nın niyetinin ne olduğunu gerçekten de tam olarak anlayamıyordum. Yalnızca adayı ziyaret lafı bana inandırıcı gelmemişti. Yani tepeden tırnağa silahlı yeniçeriler buraya gelip portakal çiçeği mi toplayacaklar? Buna inanabiliyor musunuz? Ciddi ol Guistin yani. Sizi temin ederim ki Türkler çok kararlı bu konuda. Ve size Cenovalı'nın bilmediği bazı bilgileri aktaracağım bunu kanıtlamak için. Aniden aklıma gelenler benim kalbimi bile yerinden çıkaracak kadar hızla attırmıştı. Bu heyecanla adamlara anlatmaya başladım. Karşı karşıya geleceğiniz yalnızca Piyale Paşa'nın 80 kadırgası değil. Aynı zamanda efendim Sokullu Paşa'nın ordusunu da göstermeniz gerekecek. Çünkü o şu anda Bozdağ'da Osmanlı'nın ordusunun yarısıyla bekliyor. Benim sizin limanınızda olmamın nedeni de bu. Karısının yanına götürüyorum. Sokullu bekliyor. Neyi biliyor musunuz? Sakızın düşürülmesini. Konuştukça sözlerime kendim de inanamıyordum. Bu müthişti. Sokullu'nun Macaristan'da onu bekleyen sultanın yanına bir an önce gidebilmesi için sakızın alınması gerekiyor. Süleyman'ın Tuna'yı geçerken ordusunun yarısından yoksun olmayı düşündüğünü hiç sanmıyorum. Piyale Paşa bu işi uzatmayacaktır. Bu bilgi size yetti mi? Olacakları anlamanız için. Buraya eğlenmeye gelmiyor. Piyale Paşa'nın güçleri tahmininizden çok daha fazla arkadaşlar. Sokulu'nun şu anda İzmir'de, hatta Çeşme'de olabileceği fikri bana çok ters gelmiyor. Efendim ve askerleri sakızı işgal etmek için hazır şu anda. Sokaklarınız kısa zamanda binlerce yeniçeriyle dolacak, buna inanın. Ve bu olduğunda sanırım şafak vaktini geçirmeyeceklerdir. Hanımımla ilgileneceklerini mi sanıyorsunuz? Türklerin kadınlarına nasıl davrandıklarını bilirim. Ya siz? Onlara hiç güvenmezler. Yanlarına benim gibilerini niye koyduklarını sanıyorsunuz? Kadınlarıyla ilgili ufacık bir kuşkulu söz duymaktansa onların ölmelerini isterler. Haydi şimdi gidip bildiğiniz gibi yapın. Hanımıma da ne isterseniz onu. Ama bana güvenin. On binlerce yeniçeride analarınıza, karılarınıza, kızlarınıza akıllarına geleni, her istediklerini yapacaklardır. Kendimi tutamayıp onlara şu son öneriyi de yaptım. Beyler, kadınlarınızın böyle bir zamanda güvenliği için siz de bir hadımın yardımını kabul ediniz. 24. Ve bu sözlerimin ardından hiç kımıldamadan İsmihan'ın bulunduğu perdeli bölümün önünde durdum. Öylesine berbat bir tablo çizmiştim ki kendim bile bunun etkisi altındaydım. Artık yapabileceğim bir şey kalmamıştı. İşte tam bu anda hanımım işe karıştı. Perdeleri aralayarak dışarı çıktı. Bunun ne kadar tehlikeli bir davranış olduğunu yalnızca ben bilebilirdim. Yabancı bir takım adamların önüne çıkıp onların ilgisini çekmek. Şaşkınlığın verdiği bir sessizlik içindeydim. Ve hemen hepsinin dikkatini çekti. Tabii ki bir kumaş yığınından çok daha farkı vardı ama öyle bir kumaş yığını seçmişti ki bunlardan müthiş bir zenginlik ve görkem fışkırıyordu. Altın, gümüş işlemeler lambanın ışığında göz alıcı pırıltılar yayıyordu. Parmağındaki yakut yüzük yakıcı bir kırmızılıkta kan gibiydi. Giysilerindeki çarpıcı zenginlik kendi varlığının belirsizliğiyle birlikte bambaşka bir boyut yaratmıştı. Ve bu belirsizlik, her erkeğin yaratıcılığında yeniden biçim buluyordu. Görünmeyen yüzüyle gülünç, uğruna savaşılamaz gibi de algılanabilirdi. Kendi kendine, "Beni Allah yeni bir Helena olmam için yaratmadı," diye mırıldanıyor olmalıydı. Ama önümüzdeki duruşuyla o kimliği olmayan bir kadındı ya da bütün kadınlardı. Her erkek onun çarşafını kaldırıp oraya kendi annesinin yüzünü, kız kardeşinin gülüşünü, karısının yumuşak memelerini koyabilirdi. İsmihan elinde hilalli Osmanlı bayrağını taşıyordu. Aceleyle yapılmış olduğunun işaretlerini görebiliyordum. Başlangıçta dikişler, İsmihan'ın minik bebekler için hazırladığı giysilerinkine benziyordu. Küçük ve titiz. Ama sona doğru bunlar giderek büyümüş ve bayrağın yıldızları dikilmekten çok iliştirilmişti. Ve ilk rüzgarla uçup gideceklerdi kesindi. Ama şu anda yeterince etkileyiciydiler. Hele de bir erkeğin en değer verdiği şey olan bir kadının ellerinde. "Efendiler," dedi İsmihan. Yüreğim ağzıma gelmişti. İtalyanca konuşuyordu. Venedikçe, benim ana dilimi. Ağır, şiirsel anlatımına ve aksanına karşın onu anlıyorlardı. Müzikal, egzotik, başka bir dünyadan gelirmiş gibi bir İtalyancaydı bu. "Beyler, bayrağınız hazırdır. Onunla, onun altında yelken açın. Tanrı şahidimdir ki, ailelerinize en ufak bir zarar gelmeyecektir." Adamlar farkında değildiler ama ben biliyordum. Hanımımın cesaretinin ve İtalyancasının sınırlarına dayanmıştı. Araya girdim. Uzanıp elindeki bayrağı aldım ve benden başka hiç kimsenin o kumaş yığınının altında bulamayacağı sırtına sevgiyle dokundum. "Gidin," dedim. "Gidip ailelerinizi bulun. En değerli eşyalarınızı toparlayın. Yeni bir hayata başlamak için yetecek kadarını, taşıyabileceğiniz kadarını. Eğer Giustiniani bu güvenceyi tepecek kadar büyük burunluysa, eğer çok gururluysa, gemiyi ben idare edeceğim. Hepinizi burnunuz bile kanamadan Piyale Paşa'nın donanmasının içinden geçireceğim. Bu, size Sokullu Paşa'nın hadımı Abdullah'ın, Giorgio Veniero'nun verdiği sözdür." O gece, kayıklar kıyı ile gemi arasında binbir çeşit eşya, kadın, çocuk taşıyıp dururken hanımımın yanına gidebilmek için kısa bir fırsat buldum ve minnetle ayaklarına kapandım. "Sana neler borçlu olduğumu yalnızca Allah bilebilir. Ne kadar yerinde ve zamanında bir davranışta bulundun." "Bir şey değil," dedi. Önce kavuğumu, sonra da çenemi tuttu beni yerden kaldırmak için. "Abdullah, senin benim tek ailen olduğumu söylediğin o an var ya, bak hala ağlıyorum. Nasıl sana yardım etmeyebilirdim? Bunun için elimden gelen her şeyi seferber etmek zorundaydım. Yaptığın, benim kulağımı kesmekten söz eden onca adamın karşısına çıkman." Yüzümü avuçlarının içine aldı, onun gözyaşlarıyla karışık gülüşünü görebilmem için peçesini kaldırmıştı. "Abdullah, öyle ayaklarıma kapanmaya bir son vermelisin," dedi. "Bana böyle bir bağlılık gösterisi yapmana gerek yok. Asla da olmayacak. Ve sen bunu biliyorsun." Benim hala kalkmadığımı görünce eğilip yere, yanı başıma diz çöktü. "Dudaklarımız birleşmeden önce ben sana aidim," dedi. Ne kadar güzel, sevgi dolu bir andı o. Her dokunuşun bir geçmişi, geleceğe dönük anlamı vardı. Ödenmişlik vardı. Her biri bu güzel duyguyu verip aynı karşılığı alıyordu. Her okşayış, her titrek temas birbiri için vardı ve aynı mükemmellikteydi. Aşıklar birbirine sonsuza kadar sözünü verdiğinde, bu birlikte tüketilen zamanın sonuna kadar demektir. Sonra arkalarını dönüp uyurlar. Ama bizimkinde onca açlık, onca yemek gerçek bir sonsuzluk anlamına geliyordu. Ama kapının dışındaki dünya devam ediyordu. Çenesinin ucundan son bir kez daha öptüm onu. Ayağa kalktım. Hristiyanlığa hizmet etmektense, ona hizmet etmenin benim için daha fazla özgürlük anlamına geldiğini bildiğinden emindim. Ona sonsuza kadar bağlı kalacağımı ve aşkımın sonsuzluğunu bildiğini de biliyordum. Artık içimde başka bir hiçbir duyguyu yaşatmam mümkün değildi. Sakızın gökyüzü gümüş rengine dönmüştü. Demir alıp yelken açtık ufuklara. Hava bir önceki güne göre daha rüzgarlıydı ama yine de çok yavaş ilerliyorduk. Felaket derecesinde yüklüydük. Gemi, emekleyen bebeklerden ağlayan ihtiyar kadınlara kadar bir yığın insanla doluydu. Kaptan yine Giustiniani'ydi. Planımıza uymayı kabul ettiğinde, gidip karısını ve kızlarını getirmişti hemen. Bu onun gururuna inmiş ağır bir darbeydi. Kaptan olmak peşinde değildim. Ben arzuladığım şeye kavuşmuştum, İsmihan'ın güvenliğine. Hanımım, Kaptanın ailesini birlikte kalmak üzere hemen kendi yanına davet etmişti. Bence bunun hiçbir sakıncası yoktu. Bu kadar kalabalığın içinde cilveleşmeyi zaten düşünemezdik. Ayrıca güverteye ve denize çok dikkat etmem gerekiyordu. Aramızdaki fiziki engele karşın, ileride inşallah İsmail'le paylaşacağımız uzun yıllar vardı nasıl olsa. Böylece o sabah yolculuğumuzun dümenini umutsuzluktan güvenceye çevirmek üzere gemideki görevime başladım. Heyecan bende nadiren mide bulantısı yapardı. Ama uzun Ramazan gününe geminin bayat ekmekleriyle yapılan hazırlık işe yaramıyordu. Yine de orucumu bozarak İsmail'le bağımı kesmektense kendi boğazımı kesmeyi tercih ederdim. Telaş içindeki sakızlılar yanlarında yeterince yiyecek getirmeyi ihmal etmişlerdi. Tek bildiğim, şimdilerde ortalığı bol bol kirleten 3-5 piliç ve bir keçiydi. Kaldı ki ben bu insanların sorumluluğunu üstlenmiştim ve Piyale Paşa bile onları soyamayacağına göre bunu ben kendi ellerimle yapmamalıydım. İşimizi başarana kadar dikkatimi yüzüme esen rüzgara ve Guistiniani'ye yoğunlaştırarak idare etmeliydim. Yelkenleri dolduran yumuşak rüzgar için Allah'a dua ediyordum. Çünkü eğer iş kaptanımızın maharetine kalsa durumun çok zorlaşacağı belliydi. Guistiniani hala suçluluk ve sinir içindeydi. Bu hareketlerindeki sertlikten belli oluyordu. İyi bir başlangıç yaptık. Biz, sakızlılar karanlıkta bile denizin sığlıklarını biliriz. Ve Türkler, onlar uyuyorlar. Onların ruhu bile duymadan geçip gidebiliriz. Sancak tarafında dolaşıp herkese sürekli olarak bu çeşit sözler ediyordu. Hatta kimseyi bulamazsa kendi kendine. Bu arada Ave Maria'yı söylüyordu. Tabii ki bu herkesin ilgisini çekiyordu ve uyanık olanlar eğer Rumca dua etmiyorlarsa ona eşlik etmeye başlıyorlardı. Eğer kaptan ben olsaydım onlara hemen sustururdum. Bizi sürükleyip götüren rüzgar dua ve şarkıları da taşıyabilirdi. Ne de olsa ben iflah olmaz bir şüpheciydim. Oysa Pera'daki evde kendi kendime ben de bunları yapmamış mıydım? Şimdi insanların huzur arayışlarına niye kızıyordum? Fırsat buldukça hanımımın kaldığı bölüme, perdeye doğru bakıyordum. Bakışlarımla bile onu koruyabilmenin peşindeydim. Türklerin uyuduğu konusunda yanılıyorlardı. Guistiniani hem kendini hem de ona kulak verenleri kandırıyordu. Türkler uyanıktı. Karınlarını doyururken ertesi gün için planlarını yapıyorlardı. Ben de böyle yapmıyor muydum? Kulağıma gelen Ramazan davullarının sesi Hristiyan dualarından daha yüksekti. Onları duyduğumdan emindim. Donanma sahura kalkmıştı. Gidip bunları, düşündüklerimi ve bildiklerimi Guistiniani'ye söylemeyi geçirdim aklımdan. Namazdan sonrası belki daha uygun bir zamandı bunun için. Tabii eğer güvertede seccademi yayacak bir yer bulabilirsem yapacaktım bunu. Ama yine kaptanımızın sesini duyarak dikkat kesildim. Onların yanından geçeriz. Evet, donanmanın yanından geçebiliriz. Nasıl olsa yanımızda prenses var. Sonra da Yunanistan'a yelken açıp Cenova'ya ulaşırız. Evet, Allah şahidimdir, Cenova'ya ulaşabiliriz. Bizim ölmemizi istiyordu. Gerçekte istediği buydu. Yüklü ve kumanyasız bir halde varabileceğimiz tek yer Anadolu kıyılarıydı. Bunu biliyordum. Cenova'da eğer köle olarak satılmasak bile hanımım ve ben mutlaka çok büyük zorluklara düşerdik. Cenova benim dümen tutabileceğim bir liman değildi. Kaptanı kendi dualarıyla baş başa bıraktım ve ona kendi düşüncelerimi aktarmaktan vazgeçtim. Ve az sonra da dua etmeme gerek kalmadan beklediğim şey oldu. Osmanlı'nın Ramazan gözlüsünü gördüm. Öylesine yaklaşmıştık ki donanmaya, bize dönük silahlarıyla bir daire şeklinde düzenlenmiş kadırgaları ve onların arasında dolaşan adamları net bir şekilde görebiliyorduk. Guistiniani'nin sahil gözcüleri dediğini duydum. Evet, yaklaşabildiğiniz kadar kumsala yaklaşın ve ahşabın sığ kumlukta çıkardığı sürtünmenin sesini duydum. Mucizevi bir biçimde sağlam tahtalar buna dayanmıştı. Epifani kaymıştı. Daha yakına. Yakına? Tanrım, yeterinden fazla yaklaşmıştık zaten. Dümendeki adamın bu emre uymak için can atmadığını görünce içim rahatlamıştı. Kaptan bilmese de o, bu yükün gemiyi nasıl aşağı çektiğini biliyordu. Şu Türkler, Allah aşkına İsmail'in bayrağını görmüyorlar mıydı? Bunu kontrol edebilmek için kafamı iyice geri atıp serene baktım. Gördüğüme inanamıyordum. Guistiniani diye bağırdım. Bayrak, Allah'ın belası aptal herif. O bayrak olmadan buralarda dolaşmak. Dinsizlerin renklerini taşıyan bir bayrağın altında kaptanlık yapmam ben. O zaman göreceksin, bir daha asla kaptanlık yapamayacaksın. Kararsız bir Rumun ellerindeki kırmızı ipeyi kapıp Onu kendim direğe çekmek için ileri atıldım. Rüzgarda dalgalanır dalgalanmaz onu gören Müslümanların silahlarını ateşlemekten vazgeçeceklerini umuyordum. Neyse ki bu öngörüm doğru çıktı. Donanma bize gülle yerine bir filikaya oluyordu. Ama büyük gemilerin üzerimize doğru ağır ağır gelmeleri yine de endişe vericiydi. Rüzgar onlardan yanaydı. Bizim ise yükümüz çok ağırdı. Kıyıdan uzaklaş, sancak, sancak diye dümendeki adama bağırıyordu. Bir başka kayayı daha çatırtılarla sıyırıp geçmiştik bu sırada. Ve Piyale Paşa'nın kadırgalarıyla neredeyse yüz yüzeydik. Yaklaşıyorlar, aptallar diye bağırıyordu Gülsin yani. Tornistan, şu çocuklarla kadınlara ayak altından çekin. Tek yaptıkları, korkuyla birbirine daha sıkı sarılmak olan zavallı insanların gidecek başka bir yerleri vardı sanki. Silahlarınızı ateşleyin. Hayır diye bağırdım. İlk gördüğüm tüfeği çekip almıştım yerinden. Hayır. Gemimiz kadın, çocuk ve yaşlılarla dolu. Gvistinyan'la bunu konuşmamız gerek. Allah'ın belası bir Türk'le konuşup pazarlık etmem ben. Adamın yüzü, şafağın ışığı altında parıldayan ter damlalarıyla doluydu. Gemideki en iyi silah olan küçük topu nişanlıyordu. Hepimiz şehit olacağız dedi. Filika'yı vuracağım şimdi. Eğer tek bir atış bile yapsak, hepimizin öleceği gerçekten de kesindi. Konuşmalıyız diye yineledim sakin görünmeye çalışarak. Henüz ateşlememişti topu. Barut tozu yerinde duruyordu. İçinde bulunduğumuz anda bu bile iyiydi. Tam o sırada hey diye bir bağırış duydum. Biz tartışırken Filika çoktan yanaşmıştı gemimize. Türkler hala kuşkuluydular bizden yana. Kötü bir İtalyanca ile seslendi biri. Dost musunuz, düşman mı? Sultanın bayrağını taşıyorsunuz ama davranışlarınız buna uygun değil. Gustinian hiç kımıldamadı. Yüzü bembeyazdı. Onun yerine ben yürüyüp küpeşteye yanaştım. Hey dedim ben de. Sesimin hafiften titremesine engel olamıyordum. Filika'dakilerin elindeki silah bizim gemidekinden az değildi ve adamlar savaşa hazır bir ruh hali içindeydiler. Hey diye tekrarladım ve sonra Türkçe devam ettim. Ben Sokullu Paşa'nın hadımıyım. Hadım? Sokullu Paşa'nın. Buna inanmıyoruz. Filika'daki adamlar kendi aralarında bir şeyler konuşuyordu. Silah tıkırtılarını duyar gibiydim. Haremi gemide efendiler. Bana inanın. Sizinle birlikte oruç tutmuş olan bana inanın. Erkekliği Pera'nın sokaklarında köpeklere yem olmuş bu hadıma inanın. Ben paşanın hareminin güvenliğinden sorumluyum. Lütfen bırakın da onları vezire götüreyim. Sizin sakıza vermeyi düşündüğünüz dersten önce bırakın da görevimi tamamlayayım. Vezir bile olsa bir erkeğin zor başa çıkacağı bir haremi taşıyorsun hadım. Bu sözlerdeki kuşku daha çok şakaya benziyordu. Bunu iyi bir belirti olarak aldım. Silahların bazılarının aşağı inmesini de. Evet, evet efendim. Haklısınız. Burada hanımıma dostça davranmış kadınlar, çocuklar da var. Bu nezaketlerinin karşılığında hanımım da onları çarşafının güvenliği altına almıştır. Aslında şalvarının demek daha doğru olurdu ama bunu kendime saklamıştım. Gemiye çıkıp bunu kontrol edeceğiz diye ısrar etti Türk. Aranızda hain Gustinyaniler olabilir. Arkamda korkulu bir mırıldanma işittim. Kaptan en azından kendi adının geçtiğini bilecek kadar Türkçe anlıyor olmalıydı. Onun mırıltılarını bastırmak için bağırarak konuşmaya devam ettim.